Futbol sadece gol atmak, gol yemek midir? Futbol bundan çok daha fazlasıdır. Sayılar, veriler ve detaylı analizler Serhat Ayan, Çağlar Öner ve Ata Arslan'ın hazırlayıp sunduğu Veri Maç programında. Veri Maç hafta içi her salı, çarşamba ve perşembe günü saat 13'te Radyo Sputnik'te.
Mutlu günler sevgili futbol severler. Radyo Sputnik'te bir Veri Maç programıyla daha sizlerle beraber olacağız. Ben Ata Arslan.
Ben Çağlar Öner.
Ben Serhat Ayan.
Spor Toto Süper Lig'de 28. haftada dün oynanan maçlarla kapandı. Bir perdeyi kapattık. Yeni bir perdeye merhaba diyeceğiz Cuma günü. Ama biz oynanan maçları analiz edelim istiyoruz, değerlendirelim. Dün oynanan maçta Fenerbahçe deplasmanda Fatih Karagümrük'ü 2-1 yenmeyi başardı. Kritik bir 3 puandı. Hatta bazı gazetelerde, ki önümde şu an Milliyet var, başlıkta şu: Fener'de Jesus'ta gitti geldi. Hakikaten öyle oldu. Şimdi eğer Sarı Lacivertliler yenilseydi büyük bir yara alacaktı şampiyonluk yarışında. Ve Galatasaray'ın eli bir hayli rahatlayacaktı. Ama buna müsaade etmedi Jorge Jesus'un öğrencileri. Bir anlamda Portekizli teknik adam hem kendini kurtardı hem de takımı kurtardı. Şampiyonluk yarışında hala güçlü bir şekilde varım mesajını dosta düşmana verdi desek herhalde yeridir. Peki şimdi biz yorumlarımıza başlayalım. Öncelikle Serhat abiye bir döneyim. Tabii Beşiktaş maçını da konuşacağız. Önce bir Fenerbahçe'yi analiz ettikten sonra neler söyleyecek, notları neler, bir öğrenelim bakalım kendisinden.
Valla dediğin gibi Fenerbahçe'yi geçen hafta burada konuşurken, hani perşembe günü programı kapatırken şey demiştik. Kupa maçı ve lig maçı Jesus'un burada kaç ay daha kalacağının göstergesi olacak demiştik. Sanırım lig sonuna doğru kalmayı garantiledi gibi Jesus. Hani şeyin, Ali Koç'un onun elini sıkmasından bağımsız söylüyorum bunu tabii ki. Yani evet, zorlu merhalelerden geçti. Yani kupa maçında da zorlu bir süreçten geçti. Dünkü maçta da çok zorlu bir süreçten geçti. Bu arada şey çok güzel oynadı. Yani Karagümrük çok güzel oynadı. Hani böyle kolay bir galibiyet olmadı. Ama Fenerbahçe'nin bence son zamanlardaki en önemli şanssızlıklarından bir tanesi kalecisi. Yani dünkü yediği gol gerçekten de hani birinci lig kalecilerinde çok görmeye alıştığımız, yani Süper Lig kalecilerinde görmeye alıştığımız bir gol değildi. Hani sezon başında herkes şey diyordu, ligde sadece iki tane kaleci var. Bir tanesi Fenerbahçe'nin kalecisi, bir tanesi Trabzon'un kalecisi. İkisi de sezon sonuna doğru yani şeylerin şanssızlıklarının mı diyeyim artık, ya da formsuzluklarını mı diyeyim, zirvesini yaşıyorlar. Fenerbahçe dün o golü yemeseydi bence çok daha rahat, çok daha keyifli bir galibiyet alabilirdi. İşi zora soktu kalecisi yüzünden diyeyim. İlk baştaki notlarım bunlar olsun.
Bir de ama şey, defansa da, yani özellikle Salahi'ye de bu golde bir parantez açmak lazım. Böyle seyrettiler gibi bir durum oldu. Ya gel buyur kardeş, at golünü git der gibi bir defans mesaj verdi sanki. İlk yarı özellikle çok kötüydü. Hem Karagümrük hem Fenerbahçe. Yanılmıyorsam Fenerbahçe'nin sadece 3 şutu vardı, ki 60. dakikaya kadar da 4 şutu vardı. Yani sanki 15 dakikada bir şut çekmiş gibi bir hal vardı ama sonradan oyuncu değişiklikleriyle açıldı. Sen nasıl buldun Çağlar Fenerbahçe'yi?
Fenerbahçe'den futboldan önce bir parantez açmak isterim. Teknik ekibimize yeni bir arkadaşımız katıldı. Enes.
Evet.
Ve şu an ayağının tozuyla geldi, masaya oturdu. O yönetiyor yayınımızı. Başardılar, ona da hayırlı olsun diyelim. Evet. Umarız uzun süre birlikte nice yayınlar yaparız.
İnşallah.
Böyle başlayayım. Fenerbahçe'yi nasıl buldum? Fenerbahçe'yi özellikle ilk yarı çok kötü buldum. Yani ama şunu ifade etmek isterim bunlardan önce. Karagümrük gibi zor bir maçta geriye düşüp maç çevirmek çok önemli. Fenerbahçe açısından bir kazanım. Oyun olarak hiçbir şey vermedi Fenerbahçe ilk yarıda özellikle ve kalesine gelen ilk şutta da golü gördü. 25. dakika. Maçı izlemeyenler inanmaz. İlk tehlikeli atakta Karagümrük golü buldu. Samet Cagney'i tutmakla görevlendirilmişti Jesus tarafından. O Cagney'i tutarken geldi Ozdayev. Orada golü attı gitti Altay'ın da hatasıyla. Ben bu kadar ağır bir Altay göreceğimizi düşünmüyordum. Evet. Yani o yerdeki topu, Volkan Demirel'i hatırlarsan çok cüsseli bir kaleciydi. İri yarı bir kaleciydi ama çok çabuk bir kaleciydi. Böyle pozisyonlarda hemen kalkar topa sahip olurdu. Altay'ın bu kadar fit bir vücuda sahip olup bunu yapamaması beni çok şaşırttı. Golü seyrettiğimde çok acayip şekilde soru işareti düştü kafama Altay'a dair. Çalışıp çalışmadığına dair yeterli düzeyde. Onun dışında her zaman söylediğimiz bir Miha Zayt, Arda Güler karşıtlığı var ya Jesus'un. Bu maçta ne kadar haklı olduğumuzu gördüm. İlk yarıda Jesus'tan torpilli olan Arao oyundan alındı. Yerine Zayt girdi. Ondan sonra Pedro girdi Serdar Dursun'un yerine. Fenerbahçe'de bir çehre değişti. Sonra evet. 57'de Arda Güler girdi. Fenerbahçe bambaşka bir takım oldu. Yani bu takıma ilk 11'e direkt yazacağınız iki isim kalecinizden falan önce Arda Güler'le Zayt olması lazım. Niyeyse böyle bir takıntısı var George Jesus'un. Hı hı. Oynatmıyor ikisini de. Neler değiştiğini ikinci yarıyla ilk yarı Fenerbahçe'si arasında gördüğünüz zaman hakikaten Jesus'a çok ciddi şekilde tepki göstermek istiyorsunuz. Niye yani? Niye Zayt ve niye Arda yok bu takımda diye. Evet. Genel olarak Fenerbahçe'yi beğenmedim ama şu andan itibaren herhalde ligde kimse oynanan futbola bakmaz. Ligde herkes alınan galibiyete bakar diye düşünüyorum. Galatasaray'ın bay geçtiği bir haftada Fenerbahçe'nin 3 puan alması gerekiyordu. Fenerbahçe de onu yaptı.
Hatice'ye değil neticeye bak diyorsun. Tabii. Burada önemli olan 3 puandı. Şimdi Serhat abi hem bu Çağlar'ın söylediklerini de hesaba katarak bu bağlamdan da hareket edelim. Başka ilave sözleri neler olur? Bir de bu tabii Jesus'un ilk 11 tercihi de bir hayli ilginç. 4-4-2'ye sanki yakın bir dizilim vardı. Bir önceki maçta taraftarlar Arao'ya ve İrfan Can'a çok tepki gösterdi. Ama Jesus hiç de taraftarlarla olmadı. Yani dedi ki siz istediğiniz kadar hani eleştirin. Ben bu gene de bildiğimden şaşmam mesajı mı verdi acaba?
Vallahi şöyle söyleyeyim. Şimdi Samet'le Salahi'nin bug'ını buldu sanırım futbolcular. Yani birazcık onların yavaş ve çevrelerinde dönmekte zorlanan yani çok hızlı olmayan futbolcular olduğunu son 3-4 haftadır herkes öğrendi. İşte Beşiktaş maçında da bunu gördük. Kupa maçında da bunu gördük. Bu maçta da bunu gördük. Yani Salahi evet çok iyi bir kesici. Yani Salahi'yi ortalardan yani sağdan soldan orta yaparak kafa topu alarak gol atma imkan ve ihtimal yok gibi duruyor. Samet de keza aynı şekilde. Ama yavaşlar çevrelerinden çok hızlı dönüyor insanlar. Çok hızlı dolaşıyorlar. Yani Çağlar'ın çok güzel işaret ettiği gibi hakikaten Salahi'nin oradan bayağı elini kolunu sallayarak gidip çat diye şutunu çekti. Şut çekilmemesi lazım. Tamam biz burada altaya biraz şey buluruz ama evet yani o kadar da değil yani. Hani o oradan o şutun o kadar rahat çekilmemesi lazım. Hadi çekti diyelim dönüşüne bir başkasının Fenerbahçe'nin mesela gelmesini beklersiniz. Hani topu elinden kaçırdı diye yani. Ne bileyim bana o anlamda biraz şey geldi. Şimdi orta sahaya geçmek istiyorum. Eğer ben mesela ne bileyim sadece kağıt kalemle uğraşıyor olsaydım aslında Arao ve İsmail orta sahasını beğenirdim. Niçin diyeceksiniz? Şimdi şey çok güzel tık tık paslaşıyor Karagümrük. Yani Karagümrük'ün en önemli bence alameti farikası orta sahada böyle tek pasları mükemmel yapıyorlar. Yani böyle baştan seçilmiş dakikalar çıkartırım size. Gerçekten de böyle şey gibi piknikte böyle kendi aralarında top atan insanlar gibi böyle tık tık tık tık gidiyor geliyor top. Bence Arao ve İsmail'i o pas trafiğini kesmesi için sahaya sürdüler. Yani baktığımızda yine iyi bir Emre ile iyi bir İrfan'ın hani oranın açılan şeylerde sağlı sollu tozunu atması gerekiyordu. Ama olay öyle olmadı. Hatta hani yine baktığımızda hani dörtlü defans okey. Ama 4-4-2 çıkması bambaşka bir şey bence Jesus'un kendi iç şeyinde, bakış açısında. Serdar ve Valencia'yı ilk defa yan yana oynarken gördüm ben bu kadar net seyrettim diye hatırlıyorum. Ama hani sizin başka bir şeyiniz varsa mutlaka dinlemeyi de isterim. İyi olabilirdi, daha iyi olabilirdi. Ama ilk yarı yani şeyi tam sanırım görememiş Jesus. Yani Borini ve Cagne ikilisi çok hızlı adamlar. Çok tık tık oynayan adamlar ve yani gol pozisyonunda böyle abi dur ne oldu dur bir saniye falan demeden girer adamlar. Ve zaten attıkları ligde attıkları gollerden evet. De bu belli değil mi? Hani hep bunu konuşuyoruz her hafta yani Karagümrük'ün bu şeyinden yükselişini ve hızını konuşuyoruz. Daha kötü olabilirdi. Fenerbahçe'nin başına daha kötü şeyler gelebilirdi. Yani yine şey konuşuldu tabii. Klasik hakemler konuşuldu. Bilmem neler konuşuldu. Yani hakemlerin konuşulmadığı bir hafta bundan sonra olmayacak gibi geliyor bana. Yani biz konuşmayalım ya. Biz konuşmayalım ya. Elimizden geldiğince mevcut futbolu konuşalım diyorum. Bu konuda katkılarınız için de size teşekkür ediyorum. Ha bu arada bir şey daha söyleyeceğim. Alioski beni şaşırtmaya devam ediyor. Yani çok İyi anlamda mükemmel. Futbolcumu, çok kötü bir futbolcumu anlayamıyorum, şaşırıyorum. Yani onun tam adını koyamıyorum. Bilmiyorum sizin tarafta Alioski'nin karşılığı nedir?
Bence yani Alioski tabii iyi futbolcu ama Fenerbahçe'de şöyle bir gelenek oluştu bu sezon. Şimdi biz bir oyuncuyu övüyoruz diyelim. Alioski. Yani bu Jesus haftalardır da oynatmıyor. Pat geldi bu hafta oynattı. Tamam çok güzel. Beğendik performansını. Ama sonraki haftada bu arkadaşı ilk 11'e koyduğun vakit orada bocalıyor. Yani bu Alioski olmaz, sallıyorum şu an, Zaitz olur. Zaitz olmaz, İrfan Can olur. Yani bir oyuncu diyelim haftalardır unutuluyor. Ondan sonra belirli bir hafta geliyorsun bunu 11'e koyuyorsun. Pardon, sonradan oyuna sokuyorsun ve çok iyi bir performans çıkarıyor. Ama bir sonraki hafta bunu baz alarak diyorsun ki ya dur kardeşim, bu çocuk geçen hafta çok iyi oynadı. Hı hı. Ben bunu bir 11'e monte edeyim, bakalım nasıl olacak diyorsun. Ama bambaşka bir görüntü çiziyor.
Bu sonradan girdiklerinde verdikleri etkiyi 11 başladıklarında vermediklerini.
Vermiyorlar. Bence evet. Böyle bir gelenek var. Alioski'de de bu uyuyor yani. Bu
ama mesela 11'de de başlasa sonradan da girse etki etmeyen oyuncular var. İrfan Can Kahveci mesela. Arao mesela. Niyeyse bunlara takık durumda.
Evet.
Arao'yu hadi eski takımı Flamengo'dan getirdi. Orada bilmiyorum o kadroyu takip ediyor muydunuz ama Gerson'la Arao inanılmaz bir ikiliydi. Hı hı. Gerson daha teknik bir oyuncuydu. Arao orada Gerson'un teknik becerisinden faydalanan çok iyi bir 6 numara olmuştu. Ama Fenerbahçe'de o etkiyi yaratamadı çünkü yanında o karakterde bir oyuncu yok. Gerson gibi bir oyuncu yok. Hı hı. Bana göre Arao, Zaitz ikilisi aynı Arao'yu yaratabilir ama Zaitz'e takıntılı bu sefer Jesus.
Hı, evet.
Yani niye bilmiyorum, Fenerbahçe için söylediklerine %100 katılıyorum. İşte. 11'de başlayan hiçbir oyuncu sonradan girme etkisini yaratamıyor. Mesela Emre Mor. Zannedersem 11'de başlamış değil mi? Yanlış hatırlamıyorsam. Emre Mor'u kesememişti.
Evet.
Mesela orada ciddi bir Emre Mor'un sonradan girdiği maçların aksine etkisizleştiğini gördük. Ciddi manada bunu görüyoruz. Mesela Serdar Dursun sonradan giriyor, daha çok gol pozisyonuna giriyor. Şimdi ama Fener'e dair şöyle bir şey de söyleyeyim. İlk 45 dakika bitti. Fenerbahçe'nin toplama oyunu oynama oranı %70'ti. Fenerbahçe'nin organize bir tane hata yoktu.
Yok, yok, evet.
Yani
ilginç o da.
Çok ilginç. %70 toplama oynama oranınız var. Oyunu geride kabul eden bir rakibiniz var. Ve organize bir tane hatanız yok. Çok çok şaşırtıcı bir Fenerbahçe ilk yarısı izledik.
Hı hı. Aynen öyle, ben de katılıyorum sana. Bir de ikinize de sorayım. Yayınımızın başında işte Fener'de Jesus da gitti geldi dedik ya. İkinci yarının dakikasını unuttum ama 1-0 üstünken Karagümrük öyle bir gol kaçırdı ki.
Koli'yle mi?
Koli'yle, evet.
Alioski'yi geçti 48. dakikada.
Aynen.
İnanılmaz pozisyon.
Yani eğer o gol olsaydı mesela diyelim 2-0, ya bu maç buralara gelmezdi.
Kesinlikle.
Ve hakikaten Galatasaray tarafı bayağı bir sevinecekti. Ama o gol olmadığı gibi, o gol çok böyle ufak nüanslarla kaçtığı gibi hemen akabinde Fenerbahçe golü buldu. Önce eşitliği sağladı, sonra da peşinden ikinci gol geldi. Yani tam böyle bir kırılma anıydı,
evet,
o pozisyon.
Katılıyorum bence sana. Değil ama mi? Orada Colin'in inanılmaz hızı. Gerçi fena da bir şut çıkarmadı. İyi bir bitiricilik gösterdi, evet. Ama işte golde eleştirdiğimiz Altay orada devleşti.
Biraz da şansı da mı yaver gitti bilmiyoruz artık ama orada kaleci kurtardı yani
ciddi
şimdi.
Ciddi bir kalecilik başarısı gösterdi. Tabii. Yani çok güzel bir çalım Alioski'ye Colin'den. Güzel de bir vuruş kamp kalecinin ayağının dibine. Ama güzel de bir kurtarış geldi. Orada da Altay'ın hakkını yemeyelim. Bu arada Karagümrük'ün golüne dair tartışmalar var biliyorsunuz. Karagümrük kalecisi topu eline alıyor.
Ha, evet.
Elinden bırakıyor. Ondan sonra bir daha elini alıp oyun başlatıyor. Normalde bu bir serbest vuruştur Fenerbahçe lehine. Ancak hakem bunu atladı.
Evet.
Burada bir kural hatası var. Onu söyleyelim. Fenerbahçe kazansaydı, kaybetseydi bu maçın muhakkak tekrarını isteyecekti. Hı-hı. Ama kazandığı için ses çıkmıyor.
Ses çıkmıyor tabii. Hem onda tartışmalı bir an hem de Valencia'nın galiba ayağına yapılan bir müdahale var.
Evet, penaltı pozisyonu.
O da bence penaltıydı.
Kesin penaltı.
Yani kardeşim bir VAR odasını niçin yaptınız siz ya? Bir bakar insan. Bir bakar insan yani, tuhaf.
VAR'da çekirdek kola yapıyor olabilirler mi?
Olabilirler yani. Ben şimdi sanki onu tahmin ediyorum artık.
VAR'da sanki bizim mahallede yaptığımız gibi çekirdek kola yapan bir hakem grubu var. Maçı da izlemiyorlar. Kendi aralarında goy goydalar.
Evet.
Yani bilmiyorum, son haftalarda inanılmaz bir görmemezlik var yani.
Çok tuhaf. Çok tuhaf. Ne diyorsun Serhat yani abi bu durumlara?
Daha çok ekrandan daha sıcak bir ortamda seyretmek, arkadaşlarla beraber seyretmek gibi bir ortam kurulmak isteniyorsa VAR mükemmel bir yer. Arada biz de gidelim.
Evet, yani kesinlikle.
Gerçekten yani süper bir ortam.
Taraftar
yani,
açıksa yani, ne hala?
Hani bir maçtan sonra biz bunu tartışıyor olabiliriz. İki maçtan sonra tartışıyor olabiliriz. Arkadaş her maçtan sonra da ya bunu nasıl görmezler, yok artık filan deyince. Ya çünkü önlerindeki ekran, 1000 tane ekran var. 20 tane farklı açıdan görüyorlar her pozisyonu. Yahu kaçmaz gibi geliyor bana. Ben seyrederken o abi penaltı dedim, kesin verecekler şimdi dedim. Vermedi. Ha dedim ki, dedim görmediğimiz bir şey varmış. Ama görmediğimiz bir şey yokmuş yani.
Abi bir de dediğin gibi o kadar bariz ki. O kadar bariz ki yani. Bu kadar bariz bir şey nasıl atlanır? Artık çok hep iyi niyetli görmek istiyorum. Hep iyi niyetli görmek istiyorum. Yani hakem de insan demek istiyorum. O demek istiyorum. Ama her hafta bulamıyorum yani.
Her hafta hata olmaz arkadaşlar. Yani bu kadar da değil yani. Hayır, bir de öyle bir şey oluyor ki şimdi bir sonraki hafta maça çıkarken şimdi Fenerbahçe'ye kesin penaltı verecekler. İşte Galatasaray'ı bilmem ne yapacaklar. Beşiktaş'ı da bilmem nereye koruyacaklar falan. Ya arkadaş, biz maç konuşmak istiyoruz. Biz lig seyretmek istiyoruz. Yani bunları konuşmaktan bana da gına geldi. Size de gına geldiğini biliyorum. Çünkü sizinden her daim konuşuyoruz yani bunları.
Evet.
Şaka şeyinden çıktı artık yani. Evet. Hadi artık ya. Çok yani üzücü. Bunu bir şey yapamıyorlar. Sonra desinler ki abi yapamıyoruz. Bu sene geçti tamam. Gelecek sene bilmem ne yapacağız. Mesela bizi ikna etsinler. Desinler ki biz gelecek sene hakemleri İngilizce dil kursuna göndereceğiz. İşte ne bileyim yoga yaptıracağız. Bir şey yani. Hani bizi ikna edecek bir şey söylesinler, o da çıkmıyor. Yani gelecek sene bunun aynını yaşamayacağımıza dair herhangi bir veri yok elimizde.
Peki. Hay Allah'ım. O zaman Beşiktaş maçına geçelim isterseniz.
Geçmeden önce hemen bir tane şey söyleyeyim size.
Tabii.
Bir Aden Hiç vardı, hatırlıyor musunuz?
Evet.
Maça girdi ya. 80 küsürüncü dakikada maça girdi Fatih maçına. Adem'le hiç bu sezon Karagümrük'te 4 maç yapmış ve toplam aldığı süre 52 dakika. 4 maçta yani 13 dakika ortalamayla oynuyor.
Ya Adem Laiç'e dair çok ciddi üzüntülerim var benim. Yani onu Torino'da izliyordum. O zaman Serie A'yı çok yakından takip ediyordum.
Beşiktaş'ta izledim. Beşiktaş'ta yaptığı şeyleri gördüm.
Tabii
yani...
tabii. Yani ben daha Torino zamanlarına, Beşiktaş'a gelmeden önceki zamanlarda Adem Laiç hayranıydım. 10 numarasıydı Torino'nun. Yani Beşiktaş'a gelince wow bir transfer şeklinde görmüştüm. Evet. Yani Adem Laiç Beşiktaş'a, Türkiye Ligi'ne geliyor. O etkiyi Beşiktaş'ta ilk geldiğinde yarattı mı? Bir nebze yarattı. Yaratmadı diyemem. Ama
2018-19 sezonu.
Evet, sonra özel hayatında yaşadığı bir kırılma, bir aldatılma hikayesi. Adem Laiç'in psikolojisini de futbolunda alaşağı etti. Yani çok üzülüyorum. Bu kadar yetenekli bir oyuncunun bu noktaya gelmesi çok çok üzücü ya.
İnşallah kendi durumuna üzülüyordur bu kadar ki.
Eminim üzülüyordur da.
Yani yine küllerinden
eminim
doğar.
Eminim üzülüyordur da yani çok çok yetenekli ve çok çok hakikaten saygılı da bir oyuncu. Rakibine, futbola baktığın zaman adı hiçbir spekülasyona karışmayan, öyle istediği gibi kırmızı kart, sarı kart görmeyen, rakibiyle sert oynamayan bir oyuncu. Böyle bir oyuncunun da bu şekilde üzülüp kırılması da insan olarak beni çok etkiliyor ya.
Yazık.
Çağlar iki tam sezondur maç yapmıyor ve şu anda 31 yaşında.
Evet.
Ya abi. Daha hala dolu 5 sezonu var onun.
Evet abi.
5 sezonu var yani adam olsa.
Evet. Yani çok da yetenekli. Umarız içinde bulunduğu psikolojik girdaptan bir an önce çıkar. Tabii herkesin acısı kendine büyük.
Evet evet. Adem'den görünce onu hatırladım da böyle gözümün önünden geçti. Bir yayına mutlaka bunu dile getireyim istedim.
Evet abi, iyi yaptın. Biz de anmış olduk. Buradan da belki sesimizi duyururuz. Çok sevdiğimiz bir oyuncu.
Peki o zaman geçelim Beşiktaş maçına. Şenol Güneş'in öğrencileri de Giresun Spor'u ağırladılar cumartesi günü ve 3-1'lik bir galibiyet elde etti Kara Kartal. Giresun Spor şöyle tarihe geçme şansını kaçırdı. Bu sezon Galatasaray'ı kendi evinde 1-0 yendi, Fenerbahçe'yi 2-1 yendi. Eğer Beşiktaş'ı da yenseydi bu tarihte bir ilk olacaktı. Üç büyük kulübü de aynı sezonda kendi ellerinde mağlup eden tek takım olacaktı. Olmadı. Giresun Spor böyle... Üç büyüklerin başına bela açmayı seven bir ekip. Gerçi sadece bu sezon değil, son iki sezon, üç sezonu da baz alacak olursak söyleyebiliriz bunu rahatlıkla. Ama olmadı. Gerçi son haftalarda işler iyi gitmiyordu Giresun Spor cephesinde ama yine de büyük takım gördüler mi? Gözleri dönüyordu adeta. Evet, yenebiliyorlardı. Sanki rahatlıkla tırnak içinde söylüyorum ama bu sefer olmadı. Beşiktaş Giresun Spor maçında hangi notları aldın Serhat abi? Hangi noktalar yani, dikkatini çekti?
Giresun'dan başlayalım izninizle. Giresun söylediğin gibi çok enteresan bir takım. Yani hani maç seçerek oynuyor biraz oyuncular. Ama yani şimdi Campuzano var orta sahanın gerisinde. Meya var orta sahada. Bayiç var ileride. Ya bunlar çok istisnai oyuncular. Hakikaten böyle izlemesi güzel oyuncular bunlar. Yani böyle attığı gol falan çok acayipti adamın. Hani böyle tık diye arkadan almalar bir şeyler filan. Onlar da yine Karagümrük gibi tık tık oynayan adamlar ama yani her maçta bunları yapmıyorlar mesela. Ya ben mesela Galatasaray maçından seyrettikten sonra Giresun'u ilk dedim ki abi bu adamlar ligin tozunu atar. Ligin başlarıydı yanlış hatırlamıyorsam ben. İlk sezon oynadıkları maçlarda. Ondan sonra abi dedim tozunu atar bunlar ligin. Sonra baktım adı anılmıyor Giresunspor'un. Ya ne oldu bunlara falan dedim. Neyse yani şey, şimdi Beşiktaş'a gelmek gerekirse Beşiktaş hani Redmond'un geçen hafta Fenerbahçe'ye yaptıklarından sonra ona bir şey olarak teşekkür mahiyetinde sanırım ona 10 numara çıkarttı. Yani orta sahanın ileriye şeyi Abubakar'ın arkasına koydu diye gördüm ben. Fakat şöyle bir şey, yine Redmond hakkında her hafta konuşmaktan dilimizin tüyü bittiği şekilde Redmond o kalabalıkların ortasında böyle tık tık alanlarda olduğu yerde oraları çok beğenmiyor. O genelde koşacak alanlar, böyle fuleli gitmeler falan falan beğeniyor ki ne zaman Cenk çıktı, Redmond biraz daha böyle sol tarafa ileriye doğru boş alanlara doğru gitti, şovunu yaptı, ortası yani golünü de attı. Her şeyini yaptı yani öyle baktığımızda.
Bir de katılır mısınız bilmem, Giresunspor maçın ilk bölümlerinde ya burada ben bir gol bulmam lazım diye hareket etti diyebilir miyiz? Çünkü biraz atak oynamaya da çalıştı. Beşiktaş buna da cevap verdi yer yer ama sanki ya ben böyle bir ilk 20 dakikada 25 dakikada varımı yoğumu ortaya koyayım, gerisine sonra bakarız bir anlayışı mı hakimdi acaba? Çok riskli, rizikolu bir futbol anlayışıyla sahaya çıktı diye gözlemledim. Öyleydi ama sonra işte pil bitince 20-25'ten sonra artık goller de gelince ya maçın ikinci yarısı tamamıyla haybiye geçti diye düşünüyorum.
Giresun 16. sırada şu anda. Hı-hı. Hani 17, 16, 15, 14 düşüyor diye biliyorum ben. Ve 24 puanda. Eğer Giresun Beşiktaş'tan 3 puan almış olsaydı 27 puanda olacaktı ve Antalya ve Ankara gücüler kafa kafaya gelecekti. Şu anda 16. sırada 24 puanda, İstanbulspor 24 puanda, Gaziantep 25 puanda. Gaziantep'i saymıyoruz tabii. İşte Ankara gücüyle şeye kafa kafaya gelecekti. Sivas'tan kapışmaya başlayacaktı. Bence yaptığı şey doğruydu. Yani şu anda hani gol yememeye çalışmak Giresun'a bir fayda getirmiyor. Evet. Getirmedi. Yaptığı şeyler ilk de çok da iyi oynadılar bu arada. Gerçekten de çok iyi oynadılar. Ama senin dediğin gibi yani şimdi o göğüs zaten o ciğer bu insanlarda o 25 dakikada oynadıkları futbolu 70 dakikaya yayabilecek olsalar zaten Barcelona'ya gider oradaki oyuncular. Hı
hı. Burada yani bulunmazlar
böyle bir
zaten.
Yok gerçekten evet. De yok yani. Böyle bir şey yok. Abi Beşiktaş açısından bakmak istiyorum izninizle, hemen o küçük notlarımı vereyim size. Hacı Ahmetoviç şey yaptığı zaman hani kesici rolünde oynadığı zaman çok iyi bir adam. Ama kesici rolünden çıkmaya başladığı zaman küçük takımlar, daha doğrusu daha az saldıran takımlarla oynadığı zaman o biraz kayboluyor ve sürekli oyundan alınma şeylerine düşüyor. Ve da niye oyundan alınmadı ki bu söylemlerine düşüyor. Cenk Tosun sakatlığıyla çok korktum ben. Futbol adına korktum yani. Neyse o hani böyle şey bir sakatlık değil. Hani böyle kalıcı diğer Talihan'ın sakatlığı gibi. Hani 3 ay 4 aylık bir sakatlık, hı hı, değil. Bir hafta 2 haftada ayağa kalkıp hani Trabzon maçında birazcık tecrübe şey olarak oynatmayıp bir sonraki maçta oynatılabilecek halde olduğunu söylüyorlar.
Evet.
Cenk Tosun'un sakatlanması benim gözümün önüne biraz şeyi getirdi. Muleka'yı getirdi. Muleka acaba girer mi, bir şeyler yapar mı diye. Şu anda onu kullanmıyor Şenol Güneş Muleka'yı ama önümüzdeki haftalarda kullanabilir. Çünkü Abubakar sahada 90 dakika kalıyor ama Abubakar sahada 90 dakika kaldıktan sonra biraz asabileşiyor. Biraz oradan da geliyor onun asabili. Yoruluyor. Eski Abubakar değil. Eski, hı-hı, ciğerleri yok onda yani. Bu da normal. Hani tamam yaşlandı diye söylemiyorum bunu ama eskisi gibi değil. Eski gücünde değil yani. Ki geldikten sonra 4 kilo verdiğini söylüyor uzmanlar. O takımın içindekiler. O da bana enteresan geldi. Bayağı kilolu gelmiş yani. Biz, hı-hı, görmüyormuşuz ama. O bakımdan şey, ha Salih bence kariyer şeyine doğru gidiyor. Ya yani en iyi kariyer maçını sezonuna doğru gidiyor.
Evet, doğru.
Çok acayip işler yapıyor. Şaşırtıcı derecede. Gezal'da evet daha iyiye gidiyor. Her hafta üstüne koyuyor. Ama nereye kadar üstüne koyabilir bilmiyorum. Yani eski geçen sene bıraktığı yerin çok altında. Ya gerçekten çok uzakta. Hani eskiden tık tık yapıp böyle rakibin üstüne gitmeleriyle bir şeyler yapıyordu. Gerçekten hani tık diye bir oyuncuyu şeye sokuyordu, pozisyona sokuyordu. Onun için koşu yapıyordu. Hatta geriye gelip top çıkartıyordu. Henüz oralarda değil. Oranın hatta çok uzağında bir yerlerde.
Çağlar'a döneyim. Kibudun. Evet. Abubakar atmaya devam ediyor ve Icardi'yi hiç aratmıyor değil mi?
Çok büyük karakter.
Bu sezon için evet.
Çok büyük karakter. Neredeyse her maçta atıyor. Alıyor, top dağıtıyor, onu yapıyor, bunu yapıyor. Çok büyük karakter.
Hı hı.
Yani Beşiktaş çok büyük bir oyuncuya sahip. 2 kere gitti, 3 kere geldi.
Ya.
Ve her gelişinde hep acabalarla geldi. Hı hı. Çünkü ikinci gidişi biraz Sergen Yalçın'ın açıklamalarından dolayı olaylıydı. Şimdi ben Beşiktaş'a dair ilk 25 dakika, hı hı, kendisini geri koşturan hep Giresunspor'du. Hı hı. Hep geri koştular, geri koştular. Ve Beşiktaş bu maçta iki felaketten çok iyi sonuçlar aldı. Birinci felaket ilk golü yemesiydi. Beşiktaş silkelendi, kendine geldi. Daha çok rakibe baskı yapmaya başladı ama uzun şutlar ve yan ortalarla çok fazla denedi şansını. Evet. Üretkenlik elde edemedi. İkinci felaket Cenk'in sakatlığıydı. Cenk sakatlandıktan sonra Muleka girmedi, Jetson Fernandez girdi. 6 numara oynayan Redmond öne geçti ve fark yaratmaya başladı. Beşiktaş için şunu söyleyebilirim. Bana göre Valerian İsmail döneminden itibaren oyunda çok ciddi bir ilerleme yok Beşiktaş'ın. Oyuncu kalitesinden kaynaklı. Ama sonuca gitmek bakımından inanılmaz değişen bir Beşiktaş var. Bu yönden Beşiktaş'ın hakikaten tebrik edilmesi lazım. İkinci büyük karakter olarak Gezal'i söylemek istiyorum. Hı hı. O kadar ciddi sakatlıklara rağmen hala harika farklar ortaya koyabiliyor. Hayalet gibi bir anda bir ara pası veriyor, evet, alakasız bir yere. İşte Abubakar'ın attığı gol.
Öyle bir anda çıkıyor ki ortaya.
İşte top ayağına, hı hı, geliyor, ne yapacak diye bakıyorsun. Bir vuruyor, tak direkten dönüyor top. Alakasız bir açıdan. Çok büyük bir oyuncu. Hı hı. Raşit Gezal. Yani Beşiktaş, Şenol Güneş maç sonu dedi ki 3 oyuncuyla seneye şampiyonluğa oynar bu takım dedi. Hı. Katılıyorum kendisine. O da farkında takım kalitesinin, oyuncu kalitesinin yüksek olmadığının. Beşiktaş şu anda bana göre en önemli hedef olarak kendine ikinciliği koydu. Hı hı. Onun yarışı devam edecektir. Ve bana göre Fenerbahçe'den daha büyük bir aday ikincilik için.
Evet. Bakalım şimdi Beşiktaşlılar diyor ki keşke Şenol Güneş ve getirdiği düzeni sezon başında olsaydı. Hı hı. Biz yarışta çok daha canlı diri bir şekilde yer alırdık diye de iç geçiriyorlar.
Beşiktaşlılar geçen senenin ortasında, hı hı, keşke bu Fransız antrenör gelmeden önce o gelseydi diye çok çırpındılar zaten ama olmadı, kısmet değilmiş. Yani biz iki sezonu şampiyon olmayalım, ne gerek var canım dedi başkan. Öyle oldu yani biraz.
Peki şimdi bir de yine tartışmalı polemik konusu olan ana da bir geleyim istiyorum. Çünkü Fenerbahçe'de nasıl biz var devreye girmeli dediysek o malum pozisyonda. Bir başka malum pozisyonda da Beşiktaş maçında oldu. O da Abubakar'ın Giresunsporlu Görkem'e yanılmıyorsam bir müdahalesi. Burada şimdi golden önce oldu bu pozisyonda. Evet. Neyse. Şimdi burada tam böyle kameralar çok net bir şekilde seçemedi o pozisyonu. Ama biz sanki yumruk varmışçasına bir elle koluyla bir yere indirmişçesine bir pozisyon içerisinde olduğu gözüküyor Abubakar'ın. Bilmiyorum neler dersiniz. Burada bütün hakem yorumcuları da bu pozisyonda Abubakar'a kırmızı kart verelim mi? Kırmızı kart verilmeliydi diyorlar. Böyle bir ağız birliği etmişçesine değerlendirmeler oluyor. Serhat abi sen ne dersin bu pozisyon için?
Valla şöyle, pozisyonu ben hakikaten göremedim ve süzemedim. Yalan değil. Yani kırmızı kart diyorlarsa, hakem diyorsun dese mesela sesimi çıkartmazdım. Ha, neden kırmızı kart vermiş falan demezdim. Çok net söyleyeyim size. Hı hı. Ama yani şeyde hakem hocalarını da ben de dinledim. Tam söylediğin gibi çok değil aslında. Çünkü onlar da şu açıdan bakıyorlar. Diyorlar ki burada bir şey var gibi, eğer varsa kırmızı kart vardır kesin. Yani görebilsek hakikaten de, ya dediğim gibi hakem yakın ya. Evet. Hakem orada ne dese ben okeydim. Hani evet ya, kırmızı kart bu, tamam. Bak adam demek ki görmüş. Hani biz seçemiyoruz kameralardan ama tamam, o zaman kırmızı kart derdim. Hakem demiyorsa doğrudur da demiyorum. Çünkü hakemleri sürekli bu minvalde eleştiriyoruz. Yani bilmiyorum, hocalar diyorsa öyledir diyeyim. Ben öyle kapatayım konuyu. Hı hı. Ya ama hani şeyi var. Abubakar'ın yaklaşık 2-3 haftadır bir şey modu var. Yani bir asabileşme modu var. O dediğim gibi fiziksel yetersizliklerden oluyor olabilir. Ben öyle hissediyorum.
Tabii tahminen söylüyoruz. Ama işte her maçta böyle bir an oluyor maalesef. Var niye yoktu diye bir sorup duruyoruz. Cevabı da bulamıyoruz bir türlü.
Giresunspor bu arada, hı, VAR'a bir tepki gönderen açıklama yapmış az önce. Onu da şimdi gördüm. Onu da söyleyeyim istedim.
Bu pozisyonla
hani
alakalı mı?
VAR şey yapmıyor diye.
Hı-hı. Pozisyonla alakalı mı?
Evet evet evet. Yani VAR hani bunları niye görmüyor arkadaş diyor. Evet, VAR niye görmüyor? Biz de defaatle söylüyoruz buradan. Her maç için söylüyoruz. O da yani Giresunspor şansına alınmasın. İnsanlar total olarak yeteneksiz sanırım orada. Yani Giresunspor'a böyle bir şey yapalım dediklerini düşünmüyorum.
Lale Orta'yı istifaya davet etmişler bu arada. İstifa bekliyoruz, evet. Lale Orta şeklinde bir açıklaması var. Hiç kimse Giresunspor'u sahipsiz zannetmesin. İstifa bekliyoruz. Abubakar'ın oyuncumuza bir değil arka arkaya iki teması hakem hatası, evet, olarak gerçekleştirilecek, evet, bir olay değil diyor. Bana soracak olursanız net kırmızı kart. Abubakar bunu bir Avrupa Kupası maçında da yapmıştı hatırlayacaksınız. 2017-2018 sezonunda zannedersem Olympiakos ya da Olimpik Lyon maçıydı. Hı hı. Öyle bir yumruk meselesi olmuştu. Tam aynı bölgedendi. Atağa çıkarken Beşiktaş. İlk değil.
Evet ama işte ama Avrupa bu, olunca bambaşka sonuçlar karşılaşıyorsunuz.
Net, net kırmızı kart olduğunu söyleyebilirim.
Evet.
Defalarca da izledim. Az önce de izledik beraber.
Bir de golden sonra da rakibinin üzerine yürüyor. Mesela ona da bir şey yok. Hani bir uyarı hakem konusunda ne bileyim. İşte Türkiye'de farklı işliyor işler. Peki var mı başka notunuz bu maç içinde?
Yani ben minicik şeyin katkısını vermek istiyorum size. Maxim niye bizim bildiğimiz Maxim gibi olamadı ya orada? Yani biz ona bence yer bulamadık. Türkiye futbolu olarak Maxim'in verimli oynayacağı bir yeri biz ona sağlayamadık. Çünkü Maxim şu son 4-5 haftada sonradan girerek oynayan Maxim değil. Çok daha iyi bir adam yani.
Evet.
Bak, bak kapatalım o zaman.
O zaman var mı başka söylemek isteyecekleriniz Beşiktaş-Giresunspor maçı içinde?
Vallahi son haftalara girilirken Fenerbahçe için de söyledim. Artık oynanan futbol değil, alınan puanlar çok önem kazanmaya başladı. Hı-hı. Kimse artık takımlarımızdan çok çok iyi oyun beklemesin. Biraz daha o motivasyona, son 10 haftaya girdik artık, son viraj. Biraz o motivasyonla sahaya çıkıyor takımlar. Ama her şeye rağmen futbol kötü olsa bile hakemin konuşulmadığı haftalar olsun. Son 10 hafta böyle geçsin. Hı-hı. Benim temennim bu.
İnşallah.
İnşallah o günleri göreceğiz artık, ne diyelim. Peki o zaman bitirelim mi, ne dersiniz?
Tamamdır.
Herkese böyle olsun.
Böyle şey de yapacağız. Yarın Beşiktaş maçı var yanlış bilmiyorsam ben. Onu da olmadı konuşuruz, yarın konuşuruz.
Atletico Madrid'de değil mi Serhat abi?
Doğrudur.
Vodafone Park'ta bir
yardım maçı.
Yardım maçı ve aynı zamanda iki kulübün de 120. kuruluş yıl dönümü olma vesilesi de önemli bir anlam taşıyor galiba, değil mi?
Evet.
Vay
evet,
be Beşiktaş'ın 100. yılını hatırladım da şimdi 20 sene mi geçmiş?
Bir de üstüne 20 sene geçmiş. Yani dile kolay, yıllar çabuk geçiyor.
Yalan yok, en keyif aldığım Beşiktaş kadrosuydu 100. yıl kadrosu.
2003'teki kadro, evet, doğru. 2003'teki. Sergen Yalçın'lı.
Evet. Ben 75. yılını hatırlıyorum. Dalida'nın gelip buraya konser verdiği zamanı Salama'ya Salama şarkısıyla. Hiç girmeyelim oralara yani.
Abi hiç girmeyelim, yaşın çıkar ortaya, hiç girme. Peki o zaman. Bugünlük bizden bu kadar olsun sevgili dinleyicilerimiz. Veri maçı biz bugünlük bitiriyoruz ama yarın tekrar saat 14'te görüşelim. Yine futbol gündemini tartışıyor olacağız. Hoşçakalın.
Futbol sadece gol atmak, gol yemek midir? Futbol bundan çok daha fazlasıdır. Sayılar, veriler ve detaylı analizler Serhat Ayan, Çağlar Öner ve Ata Arslan'ın hazırlayıp sunduğu Veri Maç programında. Veri Maç hafta içi her salı, çarşamba ve perşembe günü saat 13'te Radyo Sputnik'te.